Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda iki değerli konuğumuz var. Skype bağlantısıyla Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp bizlerle birlikte. Hocam günaydın.
Günaydın.
Aynı zamanda stüdyomuzda da Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle. Cem, sana da hoş geldin diyelim.
Hoş bulduk Açıl.
Türkiye yerel seçimlerini tamamladı. %78,5'luk bir katılım oranı var. Ancak tabii ki seçim sonuçları oldukça önemli birçok unsur barındırıyor. Özellikle son dönemde ekonominin damga vurduğu, en önemli anlamda ekonominin damga vurduğu seçim olduğunu söylemek zannediyorum çok yanlış olmayacak. Başta emeklileri olmak üzere yüksek enflasyonun etkisinin çok doğrudan ve net olarak seçim meydanlarında tartışıldığı, seçim sonuçları üzerinde de tabii ki artık bundan sonra anketlerle, çıkış anketleri ve daha sonrasındaki analizlerle daha net olarak göreceğiz ama seçmen tercihlerinde önemli bir farklılığa yol açmış bir seçim sonucuyla karşı karşıya kaldık. Genel anlamıyla bakıldığında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranı olarak ciddi şekilde gerilediği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il genel meclisi oylarında birinci parti olduğu ve büyükşehir belediyelerinde ve il belediyelerinde önemli ölçüde başarı sağladığı, Yeniden Refah Partisi'nin %6,5'luk oy oranına ulaşarak yine belediye başkanlığını aldığı, genel anlamıyla bakıldığında hakikaten birçok sonucu barındıran içerisinde daha önceki yine muhalefetin kendi içerisindeki tartışmaların da önemli ölçüde İYİ Parti'nin gerilemesiyle, diğer partilerin geri çekilmesiyle önemli ölçüde sonuç ürettiği bir yerel seçimle karşı karşıyayız. Önce isterseniz çok hızlıca bir seçim sonucu değerlendirmesini alalım. Daha sonrasında işin ekonomi boyutu, piyasa tepkisi boyutu üzerine de biraz değerlendirme yapmaya çalışırız. Cem, önce bir senden başlayalım. Nasıl değerlendirirsin sonuçları diye sonra Selva Hocam'a döneceğim.
Tabii açıldı. Aslında genel olarak herkesin değerlendirdiğine yakın bir değerlendirme yapacağım. İşimiz ekonomi ama siyasi taraftan baktığımızda tabii ki şu anda iktidar partisinin de muhalefetin de çıkarması gereken çok fazla sonuç olduğunu düşünen taraftayım ben de. Yani baktığın zaman çok önemli bir iktidar partisinde erime söz konusu. Yani bu tabii ciddi anlamda değerlendirilmesi gereken bir konu. Biraz evvel sen de girişte söyledin. Bunun ekonomiyle çok bağlantısı olduğunu inananlardanım ben de. Yani dolayısıyla bizim tarafta, bizim daha çok eğitimini aldığımız, tecrübe ettiğimiz tarafın siyaset üzerinde önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Tabii bunun bir dengeleyici unsur olduğunu da düşünüyorum önümüzdeki döneme ilişkin. Herkes bir sonuç çıkaracak, bütün partiler, bütün taraflar. Ve bu sonuçlar üzerinden de ne yapmaları gerektiğini ve bir yol haritası çizecekler. Tabii bizim konumuza girmiyoruz ama bizim konumuzla ilintili olarak Açıl belki daha sonra soracaktın. Ben erken davranıyorum ama tabii mevcut ekonomi yönetiminin devam edip etmemesi konusunda çok fazla soru işareti var. Bize de gelen sorular var. Sana da geliyordur mutlaka. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda biz aslında mevcut ekonomi yönetiminin devam edeceğini ve mevcut politikanın devam edeceğini süzüyoruz, çıkarıyoruz baktığın zaman. İşte orta vadeli programın devam edeceğini, kalkınma planlarının devam edeceğini, enflasyonla mücadelenin devam edeceğini görüyoruz. Diğer taraftan baktığımız zaman da tekrar siyasi olarak ortaya koyduğumuzda tabii tüm partilere, öncelikle Türk milletine hayırlı olsun. Öncelikle bunu söylemeyi aslında atladım ama çok değerli olduğunu, Türk milletinin iradesini yine yerel seçimlerde de tezahür ettiğini ve sonucun her zamanki gibi demokrasi adına çok önemli olduğunu düşünen taraftayım.
Selva Hocam, size dönelim. Şimdi bu bölgede, içinde bulunduğumuz coğrafyada bir sürü ülkede seçimler lanetten yapılıyor. Dolayısıyla aslında bu ülkede hakikaten demokrasinin varlığını gösteren, demokrasinin sonuç üretebildiğini göstermesi açısından da önemli bir seçim oldu zannediyorum. Birçok problemi, birçok aksaklığı, birçok tartışılan yönü olabilir ama demokrasi işleyişi Türkiye'de çok net olarak kendini ortaya koyuyor. Bilmiyorum, ne dersiniz?
Aynı fikirdeyim. Ayrıca gerek CHP tarafından gerekse Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar da hep bu yöndeydi. Demokrasinin kazandığı, kutuplaşmadan uzak bu seçimin sonuçta mağlubunun olmadığı şeklinde birleştirici mesajlar verilmesi bence çok olumluydu. Özellikle tabii muhalefetin herhangi bir şekilde kışkırtmayalım, saygılı olalım şeklindeki sinyallerini, bunun bir demokrasinin zaferi olduğunun altının çizilmesini çok kıymetli buldum. Ama tabii esas burada muhalefetin çok uzun süre sonra özellikle CHP'nin birinci parti durumuna gelmesi, seçmen açısından demek ki bizim de sesimiz duyulabiliyormuş mesajını vermesi açısından önemliydi. AKP açısından da tabii ki bu bir sembolik ve politik olarak tabii önemi var. Cumhurbaşkanı da zaten dünkü konuşmasında bunu söyledi. Hani masaya koyacağız ve nerede yanlış yaptık sorularını soracağız. Yani biraz sonra zaten konuşuruz ama esas bence de bu sonuçların altında ekonomik faktörlerin ben yattığını düşünüyorum. Oradan da Cem Bey'in de dediği gibi tabii bir takım belirsizlikler ileriye yönelik olarak biz iktisatçılar açısından dün akşam sabaha kadar siyaset bilimciler konuştular ama şimdi biz belki devreye girip bunun ekonomik ne anlama gelir, bir belirsizlik var mıdır, bunları tartışmak lazım.
Şimdi içinde önemli sonuçlar barındıran bir seçim dedik. İşin siyasi mülahazası bundan sonra bütün partiler tarafından ya da siyasetle ilgilenenler tarafından yapılacak. Ancak diğer taraftan birkaç tane önemli soru var. Bir tanesi elbette biraz önce Cem de bahsetti hocam. Mevcut ekonomi yönetiminin, mevcut ekonomi programının yola devam etme konusundaki Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar. Öz eleştirimizi dikkatle yapacağız, nerelerde hata yaptığımıza bakacağız diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bir irtifa kaybından bahsediyor. Bunu tersine çevirebilmek için yapılacaklarından da söz ediyor. Dolayısıyla sizin hem mevcut ekonomi programıyla hem bundan sonrasına ilişkin beklentileriniz çerçevesinde Cuma günüyle bugün arasında fark var mı?
Zannetmiyorum. Çünkü hani şu soru tabii ki akıllardaydı. Seçim sonrasında mevcut politikalara devam edilir mi, edilmez mi? Orada da seçim sonuçları AK Parti için daha hani eğer AK Parti çok güçlü eli olarak çıkarsa o zaman mevcut politikaların desteğinin halk nezdinde alındığının bir ispatı olur. Çok daha rahat mevcut politikalara devam edilir şeklinde bir görüş vardı. O olmadı. Onun tersi bir şekilde seçmenin bu acı reçeteden belki artık rahatsızlığının yavaş yavaş başladığını gördük. Ve bu noktada acaba AK Parti nezdinde acaba fazla mı seçmen rahatsız oluyor, birazcık gevşesek mi şeklinde de bir takım soruları beraberinde getirebileceğini düşünüyorum. Ama Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında sizin de dediğiniz gibi zaten seçimden önce de hep ekonomi yönetimine desteğini ifade etmişti. Sonrasında da işte yılın ikinci yarısından sonra uygulanan politikaların meyveleri alınmaya başlanacak şekilde sinyaller vermesi, yola devam edeceğiz, herhangi bir politikalarda belirsizlik beklemeyin sinyali olarak yorumlanabilir. Ama yani sıkı politikalarda, kemer sıkma politikalarında devam etmek de kendi içerisinde bunun kademeleri olabilir. Yani ekonomi yönetiminin arzu ettiği şekilde bir %36'lık enflasyona düşmek için bence değil de o enflasyon raporundan ters mühendislik yaparak ima eden büyüme rakamı 1,5 gibi bir rakam. Şimdi buna izin verilecek mi? Bu kadar ciddi bir ekonomide yavaşlamaya izin verilecek mi? Eğer verilecekse gerçekten hiç sulandırmadan biz neredeyse IMF programına benzer bir programı uygulayacaksak o zaman bence bu kadar disiplinli bir sıkılaştırıcı politikaya IMF desteğiyle girmek daha mantıklı olabilir. Çünkü o zaman zaten aynı şeyleri yapacaksak hiç olmazsa bir fonlamada rahatlama olur ve o maliyeti azaltmış oluruz. Yok bunu yapmayacağız, biz biraz gevşetiriz denirse ki bu da bence makul bir orta yol olarak düşünebilir iktidar partisi. Özellikle de bu seçim sonuçlarından sonra. O zaman ne olur? 36 değil de 50'lere doğru enflasyonun gittiği, büyümenin de 1,5'larda değil de 3'lere doğru gittiği bir yerde durabiliriz diye düşünüyorum.
Peki Cem, sana döneyim. Diyor ki Cumhurbaşkanı dünkü seçim sonrası açıklamasında iş dünyası, bürokrasi, tüccar, esnaf, işçi, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine dönebilecektir. Şimdi kendi asıl gündemimize döndüğümüzde tabii ki hayatın hayat pahalılığı nedeniyle güçleştiği, zorlaştığı, ücret artışlarının etkisinin yavaş yavaş birkaç ay içerisinde etkisini bir miktar yitireceği bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi ekonomik gerekçeler diyoruz ama iki tane önemli konu var. Bir tanesi yüksek enflasyon. Özellikle yaz aylarına doğru geldiğimizde Temmuz ayında mesela bir asgari ücret zammını beraberine getirecek mi, getirmeyecek mi? İkincisi, bu seçim çok doğrudan emeklilerle ilgili bir seçim de oldu. Yani sonuçta 16 milyon emekli var Türkiye'de şu an itibariyle. 61 milyon seçmen sayısı vardı. Kabaca %26'sı emekli. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı boşuna tüm seçim meydanlarında emekli demek durumunda kalmadı herhalde. Ve sonuç olarak da hani onu siyaseten doğru gördüğünü ama eylemin, daha önceki eylemlerin yaratmış olduğu özellikle yüksek enflasyon nedeniyle emekli üzerindeki tahribatın bir şekilde AK Parti üzerinde oy etkisinin tecelli ettiğini gösteriyor. Nasıl değerlendirirsin? Özellikle bu iki konuyu, bir emekli ne olacak o zaman şimdi Temmuz ayına geldiğimizde, iki asgari ücret ne olacak?
Şöyle açın, ben tabii rasyonel baktığımız zaman yani çok mevcut iktidar partisi yönetiminin de çok farklı düşüneceğini düşünmüyorum. Rasyonelite ne gerektiriyor? Cumhurbaşkanı da söyledi, önümüzde 4-4,5 yıllık bir zaman var dedi. Şimdi bu şu demek, ben önümüzdeki dönem içerisinde artık popülist politikalardan biraz, benim anladığımı söylüyorum tabii, popülist politikalardan uzak duracağım. Geçmişte ilk geldiğimiz dönemde neler yapıldıysa onları yapmaya ısrarla ve ciddi anlamda devam edeceğim. Dolayısıyla para politikasından şaşmayacağım, sıkı para politikasından şaşmayacağım ve önümüzdeki dönemde tamam, emekliler önemli bir kitle ve önemli ölçüde oy erozyonuna neden oldukları düşünülebilir. Fakat onlara şirin görünmek için bir yapı içinde olmayacağım diye okuyorum ben. Çünkü aynı şeyleri yapıp yani düşük faizde ısrar edip veya yüksek zamlar vererek enflasyonu yukarı doğru ittirmek aslında aynı sonuca gidecek önümüzdeki dönemde. Yani bu 4-4,5 sene artık böyle çok hızlı geçen zaman 4 sene. Yani bir 4 sene sonrasında biz ısrarla, popülist politikalarla, mali disiplinden uzaklaşarak sadece para politikasını bir süre idare edip ondan sonra enflasyonda kırılmayı yakalamaya çalışarak aslında önümüzdeki dönemde nihai sonuca ulaşmakta güçlük çekeriz diye okuyor olmalılar benim bakış açımda. Dolayısıyla zam konusuna gelince, evet enflasyon çok hızlı gidiyor, beklenenin çok üstünde. Yani Şubat ayı 3 yerine 4,5 geldi. Mart ayı yine yüksek bir enflasyon beklentisi açıklanacak, göreceğiz hep beraber. Ama yine yüksek bir beklenti var. Dolayısıyla tabii ki enflasyon öyle menem bir şey ki, hep söyleyip duruyoruz, 86 milyonu etkiliyor. Hayat o kadar pahalılandı ki işte kendimizden de biliyoruz, çevremizden de biliyoruz. Yani bir yere işte bir alışverişe girip çıktığımız zamanki de ne kadar yüksek rakamlar olduğunu şaşırıyoruz hep beraber. Dolayısıyla birinci öncelik mutlaka enflasyonu belini kırmak olmalı. Enflasyonun belini kırarken tabii Selva Hocam da çok değerli yorumlarda bulundu. Bizi biraz ürküten taraf döviz tarafı aslında. Yani döviz tarafında da baktığın zaman hep konuştuğumuz işte şimdilerde 70,5 milyar dolarlara indi, 71 milyar dolar. Orada bir döviz kur korumalı mevduat duruyor. Geçen hafta istatistikler yayınlandı. 3,5 milyar dolar DTH'ta artış var. KKM'den DTH'a dönüş çok hızlanmaya başladı. Yani döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatları oranı 38'de 42'ye geldi. Biraz direkt içeri girdim, ekonominin farkındayım ama yani bizim bu döviz likiditesini sağlamamız lazım. Bu döviz likiditesini sağlamak için de yabancı bize hangi faiz seviyesinde bize teveccüh etmeye başlıyorsa orayı görmeye çalışıyoruz. O yüzden bir 5 puan daha arttırdık. Bir taraf o. Ya böyle olacak. Ya turizm dönemi biraz döviz likiditesi sağlayacak, Haziran, Temmuz, Ağustos'u o zamana kadar iyi yöneterek beklemeye çalışacağız, yönetebildiğimiz kadar yöneterek. Üçüncüsü de döviz cinsi borçlanacağız. Yani bir şekilde bizim döviz likiditesini halletmemiz lazım enflasyonla mücadele ederken. Bir de tabii küresel piyasaların bize destek vermesi lazım. Orada da bir faiz indirimiyle buraya kayış olabilir. Hemen noktalıyorum. Bence enflasyonla mücadele önceliklendirilmeye devam etmeli. Beraberinde sıkı para politikası ne kadar sıkılaştırılacaksa devam etmeli. Mali politikalarla desteklenmeli. Bütçe disipliniyle mali politikalarla ve döviz likiditesi yaratılmalı. Bu şekilde olursa Türkiye için biraz daha iyi bir dönem olabilir.
Selva Hocam, özellikle bu asgari ücret, yani aslında ücret enflasyon döngüsü çerçevesinde okuduğunuzda siz ne bekliyorsunuz? Bu önemli bir aşamaya geldi çünkü seçim sonuçlarıyla beraber.
Geldik, doğru, fakat enflasyon hala çok yüksek. Dolayısıyla ücret zamları henüz çalışanları, ücretlileri enflasyona karşı koruyamıyor. Hemen zaten birkaç ay sonra tekrar reel olarak ücretlerin düşmeye başladığını görüyoruz. Onun için ben daha fazla artık zam yapmayabiliriz ya da artık bekleyelim noktasında olduğumuzu düşünmüyorum. Biz o noktada bir fiyat istikrarından bahsetmiyoruz. Dediğim gibi biz zaten %50'lere yakın yıl sonunda bir enflasyon halen bekliyoruz. Ki 36 bile olsa en iyi senaryoda bu bile oldukça yine yüksek bir enflasyon. Ama hani bundan bence bunu bir kenara koyup bence reel olarak ücretlerin azalmasını engelleyecek ayarlamaların yapılması lazım. Ama buna ilave olarak insanları enflasyona karşı, enflasyonun olumsuz etkilerini alım gücündeki erimeye karşı koyacak politikaların kararlılıkla uygulanması lazım. Bu tamam, para politikasında epeyce bir yol kat ettik. Ama hala gidecek yolumuz var. Çünkü enflasyon halen çok yüksek. Daha yeni yeni biz bir sıkılaşma aslında görmeye başladık. Yani henüz bence reel faizler pozitife geçiyor. Merkez Bankası henüz piyasadaki zaten likidite fazlasını absorbe edip sıkı para politikasını tam anlamıyla hissettirmeye başladı. Ama bir 2001 sonrasındaki gibi kapsamlı bir istikrar programımız var mı? O da yok. Yani Merkez Bankası'nın ben biraz yalnız kaldığını düşünüyorum. Belki seçimden sonra, şimdi seçim arkada kaldı, maliye politikası daha destekleyici adımlarla gelecektir. Hani burada da kastettiğimiz bir takım reformlar, yani maliye politikası bacağında da bir takım grupların canını acıtacak reformlar. Çünkü reform, yapısal reform dediğimiz zaman herkes aynı anda mutlu olmuyor maalesef. Bu hükümet harcamalarında israfın azaltılması, işte daha önce de hep bahsediyorduk, ihale kanununun daha şeffaf hale gelmesi. Bunlar yapılabilirse, bir vergi reformu, tamam Mehmet Şimşek sizinle röportajında da bir vergilerde bir değişiklik olmayacağını söyledi ama sonuçta siz toplayamadığınız vergileri toplayabilmeniz zaten yapmanız gereken bir şey. Onun için onu bir değişiklik olarak saymamak lazım. Bütün bunlar yapılabilecek mi? Umarım yapılabilir. Artık seçim 4 sene için yok. Ve umarım bir erken seçim de bence olmaz. Çünkü bu Türkiye için ekonomi açısından olumsuz olacaktır. Artık başlayıp bitirmek gerekiyor. Bu tür programlar, dezenflasyon programları maalesef kısa vadede meyvelerini veren programlar olmadığı için her bir başa alış ülkemiz ekonomisi açısından vakit kaybı olacaktır. Umarım artık bu cesur adımlar ve biraz can acıtıcı adımlar toplumun tüm kesimlerinin işbirliğiyle, el birliğiyle yapılır ve o maliyet de sadece sabit gelir kesimlerine yüklenmez. Yani ben onun için bu ücret zamlarında, emeklilere yapılan zamlarda kesinlikle feragatin o gruplardan beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum. En başarılı olduğumuz 2001 sonrası dezenflasyon programında program genelinde başarılıydı ama o acı reçetenin maliyetini dağıtma konusunda maalesef hep o ezber takip edildi ve hiçbir şey yapılmadığı zaman o hep sabit gelirlilere, emekçilere, emeklilere yüklenen bir reçete. Bu sefer farklı olmasını diliyorum, umuyorum. Bu bir kader değil çünkü bu bir siyasi tercih sonuçta. Bir program uygulanacağız deniyor. Cumhurbaşkanımız da dezenflasyon programının uygulanacağını söylüyor. Çok güzel ama bunun bir maliyeti var. Maliyetsiz değil. O maliyet hafifletilebilir. Eğer Merkez Bankası güven kazanırsa, sermaye girişi olursa ama hafiflese bile sıfır maliyet olmayacak. Onu dağıtmak önemli ve onu bence enflasyondan en çok muzdarip olmuş grupların tekrar üstüne yüklemek adil olmayacaktır. Bunu doğrudan transferlerle olur, vergileri tekrar daha adil hale getirerek olur. Maliye bacağında biraz sıkarsak Merkez Bankası'nın bu kadar sıkmasına gerek kalmaz. Çok çeşitli şekillerde o maliyeti dağıtabilmek ve bununla beraber yine dezenflasyonu başarabilmek de mümkün.
Peki hocam, piyasa gözüyle baktığınızda seçim öncesinde dövize bir miktar yönelim, bir parça buralarda işte rezerv verilmesi vesaire gibi unsurlarla karşı karşıyaydı. Şimdi seçim tamamlandığına göre bu seçim sonucunun piyasa bacağında nasıl bir yansıma bulmasını beklersiniz? Hem yerli hem yabancı yatırımcı tarafında.
Ben kısa vadede bir belirsizlik olacağını düşünüyorum. Her ne kadar biz Cumhurbaşkanı'nın söylemleri ya da balkon konuşması üzerinden politikalarda bir belirsizlik olmayacağını düşünsek de bizim yakın dönemdeki tarihçemize bakarsak çok sık U dönüşleri gördük. O nedenle tam olarak ne kadar yüksek bir faize hükümetin toleransı var bunu bilemiyoruz. Ve o endişelerle zaten döviz talebi de seçim öncesi dönemde tetiklenmişti. Biraz görmek isteyecek bence halen piyasalar görmek isteyecekler. Ne kadar devam edebiliyor Merkez Bankası? Mesela şu da var. Tamam çok güzel faizi arttırıyorlar ama bir yandan da benim anlayamadığım ya da anlayıp da aslında çok tasvip etmediğim diyeyim sinyal açısından adımlar. Mesela koridorun genişletilmesi ya da halen makro ihtiyati tedbirlerle bir takım sıkılaştırmaların yapılması. Bunları neden söylüyorum? Çünkü o tolerans noktasıyla ilgili Merkez Bankası da bir takım endişeler yaşıyor ki halen o başçı dönemindeki koridora tekrar geçmeye başladık diye düşünüyorum. Eğer bu olursa yani piyasalar Merkez Bankası'nın eli ile ilgili bir takım endişeleri olduğunu Merkez Bankası'nın düşünürlerse o zaman döviz üzerindeki bence kur talep de maalesef devam edecek. Çünkü ne zaman ki biz korkmadan gidebileceğinden emin olursak Merkez Bankası'nın ya da her an Merkez Bankası Başkanı alınır, Mehmet Şimşek ekonomi ekibi değişir gibi endişeler kafamızdan kalkması lazım ki o dövizle ilgili endişeler tamamen gitsin diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Aktardığınız bu yorumlar için dersiniz var. Onun için size veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz Cem Yalçınkaya ile devam edeceğiz.
Teşekkürler.
Şimdi Cem hocam da biraz önce bahsettiği için artık biraz piyasa gözüyle nasıl değerlendiririz diye bakalım. İlk sonuca baktığımızda hani sabah saatlerinde kurda falan çok büyük hareketlilikler görmüyoruz Asya işlemlerinde. Cuma ile bugün arasında ne değişti?
Bana göre ekonomi yani finans, politika, piyasalar açısından öyle çok aşırı bir değişiklik yok. Onu bir ortaya koymak isterim. Çünkü açıklamalar veya doğrultular işte mevcut para politikasının devam edeceği, sıkılaşmanın devam edeceği yönünde. Hocamın da söylediği gibi yani aslında bizi ilgilendiren tarafı biraz orası. Fakat bir önceki aslında biraz boşta kaldı. Ona kısa bir değineceğim. Emeklilere asgari ücrete zam olmalı. Çünkü enflasyon altında eziliyoruz da en çok onlar ezilir durumda kalıyorlar. Dolayısıyla o taşı onların üstüne, enflasyon taşını onların üstüne o kadar büyük bırakamayız. Ama bir dengeli enflasyon yönetimi yapmamız lazım. Çok o tarafı devamlı yüksek tutmaya başladığımız zaman bu sefer enflasyona yansıması çok yüksek oluyor. Beklenen enflasyon veya insanların inanışı ve güven kavramlarını ortaya koymamız lazım. Onun üzerinden gitmemiz lazım. Devalüasyon yaparsam yarısı enflasyona yansıyor kısa süre içerisinde. Emekliye, asgari ücretliye zam yaparsam veya çalışana hemen enflasyona yansıyor. Şimdi bütün bu durum içerisinde benim ne yapacağımı ve enflasyonu dengeli olarak nereye kadar çekeceğimi ve nereye kadar sürdürebileceğimi biraz daha orta vadeli bir program içinde yürütmem lazım. Yani onu da yapmayacağım, bunu da yapmayacağım çünkü enflasyonla mücadele ediyorum dersek o zaman çok fazla kitlelere zarar veririz. Şimdi tekrar buraya dönelim. Şöyle değişiklik yok diye düşünüyorum. Faiz artışı devam edecek diye düşünüyorum. Biraz daha sıkılaştırma devam edecek. Yani enflasyona göre aslında para politikasında sıkılaştırma ve faiz silahı kullanılmaya devam edecek önümüzdeki dönemde. Bunun etkilerine baktığımız zaman bir kere geçmiş politikalarda, onu da belirtmem lazım, dalgalı kur rejimi vardı ve üçlü sac ayağının en önemli ayağıydı. Dalgalı kur rejimi. Şu anda dalgalı kur rejimine geçecek, yani tamamen her şeyi bıraktık arkadaş, bir ortam yok. Yani biz her şeyi bıraktık, bakmıyoruz kur nereye giderse gitsin dediğimiz zaman canımız yanıyor. Çünkü döviz arzında arzı yok, azalma yok, içeri döviz gelmiyor. Kur korumalı mevduatla tuttuk içerideki dövizi, hiç olmazsa daha fazla dolar üzerinde basınç yaratmasın diye. Ama döviz likiditesi yok. Dolayısıyla önemli bacaklarından biri buydu geçmişte. Diğeri bütçe disipliniydi. Vergi afları vesaire falan, hani önümüzdeki dönemde biraz daha verginin öne çıkacağı bir dönem olması gerekiyor. Ama tabii eşitlik ilkesinden uzaklaşmadan, adalet ve eşitlik ilkesinden. Dolayısıyla bunu önümüzdeki dönemde görebiliriz. Şu anda Türkiye ekonomi yönetimi, para politikasında deneme aşamasında. Yani ben faizi yükseltiyorum, ortodoks politikaya döndüm. Bu cevap verecektir bir noktada. Hangi noktada cevap vereceğini göreceğiz. Ama bir noktada cevap verecektir para politikası açısından. Para politikası neyi giderir? Akut sorunu giderir. Yani bugünkü işte kur ve faiz ve enflasyon üzerindeki akut sorunu giderir. Ama sonrasında ben mali politikalarla, reformlarla bunu desteklemezsem bunun süresi kısa kalabilir. Onun için bu önümüzdeki dönemde ekonomi yönetimi bunların hepsini dikkate alacaktır diye düşünüyorum.
Son 5 haftadaki yatırımcıların döviz tercihinin değişmesini bekliyor musun?
Tabii faizde 5 puan beklenmedik bir artış sonrasında bu haftaki istatistiklerde Perşembe günü bakmak lazım. Çünkü çok ciddi anlamda döviz tevdiat hesaplarına giriş var. En son 3.6 milyar dolar girdi parite etkisinden arındırılmış olarak DTH'a. Dolayısıyla bence biraz azalacak. Yani şu anda gelen sinyaller DTH'a dönüşün azalacağı yönünde. Hatta biraz aşağı dönebilir bu faiz seviyesiyle beraber.
TL'ye dönüş bekler misin? Çünkü 60'a geldi neredeyse artık TL mevduatlar.
Evet, TL mevduat 60'a geldi ama burada kur korumalı mevduatı bir kenarda bırakıyoruz. Yok, bırakmadan söylüyoruz. Haklısın, %60 civarında TL mevduat var. TL'ye dönüşte de şöyle bir şey var açıl. İşte döviz kur korumalı mevduata verilen faizle piyasa faizi arasında fark var. Ve hala enflasyon çok yüksekken verdiğimiz faiz 50 diye 5 puan arttırdı diye bakıyoruz. Aslında dünyadaki uygulamalarına baktığın zaman enflasyonun çok üstünde bir para politikası faiz var ve sürdürmeye devam ediyorlar. Enflasyonun 3.2'ye inmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde politika faizi hala 5.5. Dolayısıyla biraz daha sıkılaşmaya gidecek diye dönerse bile para piyasası fonları üzerinden yürüyecektir. Biraz daha sıkılaşma, faiz biraz daha yukarı gidecektir diye bence TL mevduatta yoğun bir artış olmaz.
Hisse senedi tarafının nasıl tepki vermesini beklersin bugün?
Yani faizdeki artış ihtimali, para politikasında daha da sıkılaştırma ihtimali hisse senedi piyasasında negatif etki yaratması lazım. Göreceğiz.
Ama yabancı?
Yani yabancı da şöyle oldu.
Herkes onu bekliyor çünkü. Yani evet, ekonomi yavaşlayacak, bankalar için negatif faiz artışı, bu ortam negatif ama sonuçta yabancı girişi bekleniyor seçimlerden sonra diye böyle bir borsanın son yeniden 9000'lerin üzerine atmasındaki temel tema var.
Şöyle, son hafta istatistikleri açıldı. 425 milyon dolar para girdi Türkiye'ye. Bunun tamamı hisseye girdi. 100 milyon dolar şeyden çıkış var.
Tahvilden
çıkış var. Nette 325 milyon dolar ama 425 tamamı hisseye girdi. Evet, yani yabancı ilgisi burada çok önemli. Ama yabancının biraz daha faiz hassasiyetiyle aslında tahvil bono piyasasına gelmesini beklersin. Orada göremiyorum. Çünkü orada yeterince faizde yükseliş belki önümüzdeki dönemde yield curve gereği görünmüyor. İşte orada oraya girmesini daha muhtemel görüyorum hisse senedi piyasasından önümüzdeki dönemde.
Siz kendi fonlarınızda bugün bir değişiklik yapacak mısınız?
Yapmayacağım açıkçası. Daha önce de konuşmuştuk. Seçimdeki bu değişime karşı değişiklik yapacak mısın diye. Yok, yapmayacağım.
Cem Yalçıkaya çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bizlerle birlikte olduğun, sorularımızı yanıtladın. Kısa bir ara, sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz. Ali Can, günaydın.
Günaydın.
Seçim sonuçları hakikaten çok önemli çıktılar içeriyor. Dolayısıyla üzerine konuşabileceğimiz detaylı konuşmamızı gerektiren birçok unsur var. Önce tabii seçimi kazananıyla başlamak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi %37.74 toplam oy oranı ve aldığı 14 büyükşehir 21 il ile birlikte seçimin kazananı oldu. Dolayısıyla üzerine konuşmak lazım herhalde.
Geçen seçim 10 büyükşehir 10 ildi. Artı Özgür Özel'in seçim sonrası yapmış olduğu konuşmalardan birinde değindiği gibi kendileri için, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25'i geçemez dediği o tavan da yıkılmış gözüküyor. %37-74 de birinci parti ki AK Parti'nin de kurulduğundan beri ilk kez geriye düştüğünü de görüyoruz. Dolayısıyla birçok parti açısından değerlendirilecek çok nokta var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi özelinde dediğin gibi 14 büyükşehir 21 il daha önce hiçbir şekilde seçimi kazanması ihtimal dahilinde görülmeyen birçok ilde ve ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olduğunu görüyoruz. İstanbul'u düşünelim mesela. İstanbul'da 39 ilçeden 26'sını almış Cumhuriyet Halk Partisi. Daha önce bir önceki seçimlerde 14 ilçeydi. 12 ilçe daha eklemiş ki işte yani tek tek saymaya gerek var mı bilmiyorum ama eklenen ilçelerde işte Bayrampaşa var, Beykoz var, Beyoğlu var, Çatalca var, Üsküdar var. Yani bir önceki seçimlerden sonra hatta bu aradaki geçen süre içerisinde bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olmasının zor olarak görüldüğü, düşünüldüğü ilçeler aslında şu anda CHP'nin İstanbul'da kazandığı ilçeler. Son haftaya kadar sağdan da aslında böyle bir veri akışının çok fazla sağlanmadığını söyleyelim. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri yani hem genel merkez hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yanındaki isimlerin İstanbul'la ilgili beklenenden çok daha yüksek bir fark çıkacak yönünde açıklamalarını Mart ayının sonlarında iyice duymaya başlamıştık ki dedikleri gibi de olmuş gözüküyor. Bu noktada Ankara'yı düşünelim tekrar. Ankara'da da yani İstanbul'da Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da da Sayın Mansur Yavaş'ın hem kendilerinden almış oldukları oy oranları hem de aday olmasını savundukları isimlerin ilçe belediye başkanlıklarındaki başarıları hem Türkiye siyasetinde evet bu seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı ve yönetiminin yerel seçimlerde doğru bir politika izlediklerini ve bunun dışında da ama özellikle İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da uğraştıkları, mücadele ettikleri siyaset ve siyasetçiler anlamında bakıldığında oldukça başarılı bir yolda olduklarını da gösteriyor. Ankara'da da mesela Cumhuriyet Halk Partisi 14 ilçeyi almış. AK Parti'nin ilerisinde AK Parti 11 ilçede, 25 ilçenin 11'inde. Bu noktada özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yine bir önceki seçimlerde ve hatta önceki yıllarda oy alamadığı birçok ilçede Keçiören mesela, Gölbaşı gibi ilçeleri aldığını görüyoruz. Yani buradaki adayların doğru seçildiğini ve yürütülen politikanın da doğru olduğu net bir şekilde anlaşılıyor. Yine Anadolu'nun birçok ilinde ve ilçesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine hani CHP buradan oy alamaz, buradan CHP'ye oy çıkmaz denilen yerlerde başarılı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet söylediğin gibi bu seçimin birinci, bırak zaten oranlarda bunu gösteriyor. Birinci kazananı Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Özel'in açıklamaları oldukça önemli. Bu seçimin kaybedeninin olmadığı, kimsenin kendini kaybetmiş hissetmesini istemedikleri yönünde bütünleştirici, kapsayıcı bir açıklama yaptı. Aynı zamanda Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ın da İstanbul ve Ankara'da yapmış oldukları açıklamalarda kapsayıcı politikaları devam ettireceklerini ve özellikle sosyal belediyecilik anlamında adımların devam edeceği yönde açıklamaları var. Tabii bunları zaman gösterecek. Dediğim gibi özellikle hani İstanbul Ankara üzerinde çok fazla konuştuk belki veya konuşuyoruz veya konuşacağız ama Anadolu'daki birçok ilin de göstermiş olduğu şu anda muhalefet tarafının özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafına büyük bir destek olduğu yönünde. Yine üzerinde konuşulması gereken siyasi partilerden birisi Yeniden Refah Partisi. %6'nın üzerine çıktı gözüküyor bu seçimlerde. Ve oy oranlarına bakıldığında da 3. siyasi parti olarak değerlendiriliyor.
Buradaki hani bu değerlendirmeleri yaparken çeşitli illerde yapılan ittifaklar tabii. var. Onları işin içerisine katarak konuşmak lazım ama
doğru.
Sonuçta hakikaten %6'nın üzerinde bir oya çıkmış olması çok önemli. 2 tane de belediye aldı.
Evet, hem de bir büyükşehir, biri il belediyesi olmak üzere 2 belediye aldı. Bu kapsamda da önümüzdeki süreçte özellikle AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin bu seçimlerde ittifak yapmamasının sonuçlarının ne olduğu AK Parti tarafından değerlendirilecektir. Yeniden Refah Partisi de bu yerel seçimlerde almış olduğu oyu işte önümüzdeki yerel seçimlere taşıma noktasında nasıl bir politika izleyeceğini de belirleyecektir. Çünkü bakıyoruz şimdi işte CHP 37.74, AK Parti 35.4, Yeniden Refah Partisi 6.19, sonra DEM Parti geliyor %5.68'de, Milliyetçi Hareket Partisi %4.18 dediğin gibi evet.
4.98
görüyorum. 4.98 evet. Dediğin gibi sonuçta yapılan ittifakların, partilerin oy oranına yansımaları net olarak anlaşılmıyor olabilir bu noktada. Ama başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, yanlış bilmiyorsam bir bakarsan da sevinirim, İstanbul ve Ankara'daki belediye meclislerinde de muhalefetin üstünlüğü
tabii
var.
Tamam,
bu noktada aslında belirli bir süredir söylemdeki ana nokta muhalefetteki, evet biz belediye başkanlarını aldık ancak belediye meclislerini almadığımız noktada güç sınırlı oluyor. Yapabileceklerimiz sınırlı oluyor. Yapabileceklerimizin tamamını yapamıyoruz yönündeydi.
Yani Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Adana ki Bursa da önemli bu arada.
Doğru.
Bursa'da hem belediye başkanlığı değişti hem belediye meclisi de
doğru.
Yine Cumhuriyet
Şimdi
Halk Partisi'nde
hatırlayalım
değişti.
Bundan 10-15 gün önce yapılan yorumların çoğunu ki kamuoyu araştırmaları da geçtiğimiz seçimlere oranla daha az yapıldı veya daha az önümüze yansıdı. Ama işte Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, yani Adana ve Antalya'da seçimin muhalefet belediye başkanlıkları tarafından devam ediliyor olması, Bursa'nın el değiştirmiş olması, dediğim gibi Anadolu'da birçok ilde değişikliğin devam etmesi seçmenin çok net bir mesajı olarak algılanıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın mesajlarına bak mesela, seçim sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde yapmış olduğu açıklamalara, demokrasinin bu seçimin aslında galibi olduğu, seçmenin verdiği mesajın tamamının siyasilere ulaştığı veya ulaşacağı, AK Parti'nin umduğu sonucu alamadığı ama hem umdukları sonucu alamadıklarını hem de bu sonuçların net bir ittifak kaybını gösterdiğini, ancak önlerinde 4,5 yılın olduğu ve doğruların artırılacağı yönündeki mesajı mesela çok net bir şekilde Erdoğan seçmene iletmeye çalıştı. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte AK Parti'nin politikasında bu 4,5 yıl içerisinde işte neyse artık bu seçimin parti kendileri açısından kaybedilmesine sebep olan nedenler, işte bir takım örgütsel değişiklikler mi yapılacak, daha geniş kapsamlı değişiklikler mi yapılacak, bunlara yönelik çalışacaklardır. Ancak önümüzdeki süreçte net bir şekilde artık seçim gündemi olmamasından kaynaklı olarak önlerindeki öncelikli alanlara eğilecekleri yönündeki mesajlar da var.
İki tane önemli soru var. Bir tanesi anayasa değişikliği meselesi, şimdi bundan sonra bu sonuçla birlikte biraz daha geri planda kalır mı?
Ben anayasa değişikliğinin konuşulacağını düşünüyorum yine de. Yani belki bugünden yarına hemen anayasa değişikliği hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ana gündem olmayacaktır. Ama anayasa değişikliği konusunun kastettiğim seçime yönelik anayasa değişikliklerinin de içeride olmasıysa şu anda görüşülecek konu değil. Ama anayasa değişikliği konusu bence Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partiler tarafından öncelikli konu olarak görüşülmeye başlanacaktır. Ama içindeki ana değişiklikler, yani anayasa değişikliğinde asıl partilerin getirmek istediği bazı kritik maddelerin zamanının bugün olduğunu düşünmüyorum. Anayasa değişikliği konuşulacak ama tartışması ve görüşülmesi bence uzun döneme yayılacak.
Bir de erken seçim tartışması var.
Olacaktır. Erken seçime ilişkin mesajlar da bence muhalefet partileri tarafından verilecektir. Ben bazı siyasi partilerde değişiklikler olmasını da bekliyorum zaten. Özellikle seçimde beklediği başarıyı elde edemeyen partiler açısından söylüyorum. Başta İYİ Parti bugün muhtemelen Sayın Akşener'in bir açıklamaları olacak. Hani bu genel başkan değişikliği noktasında olur anlamında söylemiyorum ama politika değişiklikleri, örgüt kadro değişikliklerinin ben birkaç partide olacağını düşünüyorum bu noktada. İYİ Parti başta olmak üzere. Çünkü seçimlere baktığımızda, seçim sonuçlarına baktığımızda şu anda 6. parti olarak gözüküyor. O noktada bir ittifak içinde olmamasının sonuçlarının ne kadar değerlendirileceği bu noktadan sonra daha da önem taşıyacaktır. Dolayısıyla erken seçim tartışması bence Türkiye'de yapılacak ama erken seçime yönelik mesajların, şimdi erken seçim nasıl oluyor? 360 milletvekilinin oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkması gerekiyor ya da Cumhurbaşkanı'nın bu kararı alması gerekiyor. Cumhurbaşkanı net bir şekilde bu konudan yana olmadığını zaten dünkü açıklamalarında da söyledi. Şu andaki meclis aritmetiğinin de ben erken seçim için yeterli olma ihtimalini çok çok düşük görüyorum. Dolayısıyla erken seçime ilişkin siyasi mesajlar biz duyacağız. Ama erken seçim gündeminin bugün itibariyle Türkiye'nin gündeminde olacağını ben değerlendirmiyorum.
Son not, ekonomi politikasında bir değişiklik beklenir mi? Bu önemli çünkü.
Ben bekleneceğini düşünmüyorum. Ben beklenmemesi gerektiğini düşünüyorum daha doğrusu. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın hem seçim öncesi mesajlarında hem de aslında dünkü balkon konuşması sırasında vermiş olduğu mesajlarda da şu anda seçimsiz döneme girildiğini, dolayısıyla hem enflasyonla mücadele anlamında hem yürütülmesi yapılması gerekenlerde seçim gündemini de geride bırakarak atılacak yeni adımlar anlamında o sürecin başladığını gösteriyor. Ben ekonomi politikalarında ve yönetiminde ve kadrolarında oylamalarında herhangi bir değişiklik olmasını şu anda AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın gündeminde olmadığını düşünüyorum.
O zaman en son bir de şunu sorarak bitireyim. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki ilişkide bir farklılaşma, bir değişim ya da bir...
Biraz söylemlere dikkat etmek lazım.
Şu da var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı 8 belediye var. 8 belediyenin yarısından çoğunda AK Parti adaylarını geride bırakarak aslında MHP kazandı.
Doğru. Ellerindeki bir büyükşehir belediyesini Manisa'yı Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaptırdı Milliyetçi Hareket Partisi. Ancak 8 ilde evet ittifakın olmadığı noktalarda genelde başarılı oldu. Bir tek Kırklareli galiba Milliyetçi Hareket Partisi ittifak adayının elinde kaldı. Eline geçti. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasındaki ben ortaklığın biteceği noktasında düşüncesinde değilim. Ancak bazı karar verme noktalarında hata yapıldığı ve bu noktaların tekrar belirleneceği konusunda bir düşüncem var. Dolayısıyla AK Parti MHP birlikteliği bence devam edecektir. Ancak bu noktada bazı noktalarda özellikle örgütsel bazı noktalarda ben değişiklikler olacağını düşünüyorum.
Alican çok teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.